Ayrım 29.
Sayfa 77. Ücret sistemleri. Ücretlerin hesaplanma ve ödeme biçimlerindeki farklılıklar çeşitli ücret sistemlerinin ortaya çıkmasına neden olmuş ve işin gerçekleştirilme zamanına, yapılan işin miktarına, çalışanın gösterdiği performansa, çalışanın bilgi, beceri ve yetkinlik düzeyine göre farklılaşan çeşitli ücret ödeme sistemleri uygulanmaya başlanmıştır. Ücret sistemleri en genel tanımlamayla bireysel ücretlerin bileşimi, hesaplanması ve ödenmesine ilişkin düzenlemelere ve yöntemlere denir. Bir diğer ifadeyle işverenlerin işçiye emeğinin karşılığı olan para ve parayla ölçülmesi mümkün olan tüm menfaatlerin ne miktarda ve hangi ölçütlere göre ödeneceğini belirleyen kurallar bütünüdür. Bayraktaroğlu 2003-168. Bireysel ücretlerin bileşimi, hesaplanması ve ödenmesine ilişkin düzenlemeleri ve yöntemleri kapsamaktadır. Ücret sistemleri, işletme içerisinde uygun bir denge kurmak, çalışanın emeğini en etkin ve ekonomik bir şekilde kullanmak gibi bir amaç birliği içerisindedirler. Bu amaç doğrultusunda işletme dahilinde kazanılan uyum ve adaleti sağlayarak çalışanın güvenini kazanıp işe devamlılığı ve motivasyonunu arttırmaya yardımcı olmaktadır. Değişen günümüz koşulları, ücret sistemlerinin anlamı ve amaçlarını büyük oranda etkilemese de uygulama olanaklarını sınırlamaktadır. Ücret sistemlerinden bazıları giderek daha fazla önem kazanırken bazıları etkinliklerini yitirmektedir. Bu değişimde işletme yönetiminin gereksinimleri, işlerin yapısında meydana gelen yapısal değişimler ve işçilerin ücrete yönelik görüş ve beklentilerindeki değişikliklere ilişkin faktörler rol oynamaktadır. İşin gerçekleştirilme zamanına, yapılan işin miktarına, çalışanın gösterdiği performansa, çalışanın bilgi, beceri ve yetkinlik düzeyine göre farklılaşan belli başlı ücret sistemleri, çalışanın verimliliği, eğitim düzeyi, kıdemi gibi unsurları dikkate almaksızın, kararlaştırılan ödemenin belirli bir süre çalışılması sonunda hak edildiği zaman esasına dayalı ücret sistemi, ücretin, üretim faaliyetinde bulunulduğu zaman dikkate alınmaksızın üretilen parça sayısına göre hesaplandığı miktar esasına dayalı ücret sistemi, çalışanın verimliliğinin belirleyici unsur olduğu ve ortalama bir verimin üzerinde çalışılması durumunda çalışılan süre, gerçekleştirilen üretim fazlası ve kararlaştırılan unsur, kalite, miktar, kesintisiz, devam ve tasarruf gibi neyse bu unsurun gerçekleşmesine bağlı olarak asıl ücrete ek olarak prim ödemeleri yapılmasını esas alan verimlilik esasına, performansa dayalı ücret sistemi ve işe ait ücret sistemlerinin alternatifi olarak geliştirilen iş yerine çalışanın sahip olduğu beceri ve yetkinlikleri esas alan bireye dayalı ücret sistemleri olarak sıralanabilir. Ücretin korunması ve ücret hakkı. Ücretin korunması düşüncesi 18. ve 19. yüzyıl sanayi kapitalizmi ve onun düşünce ortamını temsil eden liberalizmin yarattığı çalışma ortamına tepki olarak yaygınlaşan müdahalecilik anlayışının gelişmesiyle ortaya çıkmıştır. Müdahalecilik anlayışının gelişimiyle liberalizm katılığından ödün vermeye başlamış, devletin ve sendikaların çalışma yaşamına girmesi söz konusu olmuş ve ücret gelirinin korunmasını öngören sosyal politika tedbirleri yaygınlaşmıştır. Müdahalecilik anlayışının başlaması ve sosyal politika tedbirleriyle güvence altına alınan ücret geliri, günümüzde ise işçinin emeğinin karşılığı olan bir hak olarak görülmekte ve iş kanunlarıyla koruma altına alınmaktadır. Ücretin korunması ihtiyacı. Ücrete müdahale edilmesi ve korunması ihtiyacı, sanayi devrimiyle birlikte şekillenen sanayi kapitalizminin düşünce ortamını temsil eden ve bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler temel prensibini benimseyen liberal düşüncenin katılığı nedeniyle ortaya çıkmıştır. Bırakınız yapsınlar. Rasyonel insan kendi çıkarlarına devletten daha iyi karar verir. Bu nedenle ekonomik faaliyetlere hiçbir müdahale olmamalıdır, özellikle devlet müdahalesi. Ancak bu şekilde piyasanın kendiliğinden dengeye geleceği savunulur. Bırakınız geçsinler. Malların ve insanların Fakat özellikle malların herhangi bir engelle karşılaşmaksızın ülkeler arasında serbestçe alınıp satılabilmesidir. Gümrük duvarlarının indirilmesi serbest ticaret. Hemen hemen aynı zamanlarda doğmuş olan liberalizm ve sanayi kapitalizminin birbirini tamamlamış oldukları ve birbirlerinin çıkarlarına hizmet ettikleri söylenebilir. Liberalizm, kapitalist düzenin düşünce ortamını oluşturmuştur. Böylece başlangıcında kapitalist düzenin liberalliği ağır basmış ve bütün 19. yüzyıl liberal kapitalist düzenin gelişmelerine sahne olmuştur. Talas 1995-64. Sanayi devriminin yarattığı fabrika üretim sistemi içerisinde makinelerin işsiz bıraktığı milyonlarca insan, kentlerde yığışan köylüler, yıkılan loncaların usta, kalfa ve çırakları iş bulabilmek için kendi aralarında yoğun bir rekabet içine girince emeğin pazarlık gücü aşırı derecede zayıflamıştır. Dönemin düşünsel ortamını temsil eden liberalizm de devlet ve sendika gibi dışarıdan herhangi bir müdahaleyi reddettiği için kendilerini koruyan herhangi bir kurum veya yasal düzenleme olmayan, bunun sonucunda da pazarlık güçleri sermayeler karşısında aşırı derecede zayıflayan işçiler, işsiz kalmamak adına kendilerine önerilen uzun çalışma saatleri, kötü çalışma koşulları ve buna karşılık çok düşük ücretleri kabul etmek zorunda kalmışlardır. Dönemin bu koşullarından yararlanan sermayedarlarsa emeğin sömürülmesini kurumsallaştırmış ve 19. yüzyılın son çeyreğine kadar işçi işveren arasındaki hoşnutsuzlukların temelini oluşturan ücretler olmuştur. Pazarlık güçleri eşit olmayan iki taraf arasında belirlenen ücretler genel seviyesi, işçinin temel ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak kalmış ve dünya çalışan yoksullarla tanışmıştır. Çalışan yoksullar. Yoksulluğun çalışmamaktan kaynaklandığı şeklindeki yaygın görüşün aksine, çalıştıkları halde yoksullaşanlar, yoksulluktan kurtulamayanları ifade etmektedir. Zamanla ücreti yegane geçim kaynağı olan işçinin, üretim araçlarına sahip sermaye karşısında eşit güç oluşturamaması ve güçsüz kalması, bu adaletsizlik ve sömürü karşısında ise tarafsız kalınamayacağı düşüncesi yayılarak, devletin ekonomik ve sosyal yaşama müdahalesi gereği geçerlilik kazanmaya başlamıştır. Müdahalecilik anlayışındaki gelişmeler ve toplumlarda yeni oluşmaya başlayan sosyal yapılarsa liberal kapitalist düzenin yeniden gözden geçirilmesine yol açmıştır. Bunun sonucunda müdahaleciliğe doğru bir yola girilmiştir. Bu oluşum 1. Dünya Savaşı ile hız kazanmıştır. Bundan böyle devlet yeni bir anlayışa girmeye başlamıştır. Talas 1995-66. Temelde sosyal politikaya karşı olan liberal düşünce kendi içinde bir evrime yönelmiştir. Bu gelişmeler neticesinde devlet ücret gelirini eşit değerde işe eşit ücret ödenmesi, cinsiyet ayrımcılığının yasaklanması, ücretin reel değerinin korunması, asgari düzeyinin belirlenmesi, ücretin ödenme biçimi ve yerinin belirlenmesi, ücretin belgelendirilmesi, ücretin güvencesi ve ücretin öncelikli alacak olması gibi alanlarda koruma altına almaya başlamıştır. Ücret hakkı ve sosyal ücret. 18. ve 19. yüzyılda Batı Avrupa'nın hiçbir ülkesinde ücrete ilişkin herhangi bir kanuni müdahaleye rastlamak söz konusu değildir. Ücretler bu yüzyıllarda tamamen piyasa kanunlarının serbestçe işleyişine ve işverenlerin takdirine terk edilmiş durumdadır. Ancak 20. yüzyılın başlarından itibaren ortaya çıkan müdahalecilik akımı ve yaygınlaşan sosyal politika tedbirleriyle bu durum giderek değişmeye başlamış, bir taraftan kanuni asgari ücret düzeni, diğer taraftan toplu ilişkiler rejimi, ücret gelirini gerçekten sosyo-kültürel yaşama seviyesine çıkarmaya başlamıştır. Tuna ve Yalçıntaş 1999-103. Günümüzde ise ücret, işçinin iş sözleşmesinden doğan bir hakkı olarak görülmüş, anayasa ve çalışma hayatına ilişkin kanunlar aracılığı ile korunmuştur. Ayrıca çalışan bakımından taşıdığı önem açısından pek çok uluslararası sözleşmenin konusu olmuş, insan hakları evrensel bildirgesinde korunması gereken haklar içerisinde temel bir insan hakkı olarak düşünülmüş ve korunmasının önemine vurgu yapılmıştır. Ücretin çalışan açısından bir hak niteliğini kazanmasını sağlayan, tarafların karşılıklı ve birbirine uygun iradeleri ve dolayısıyla hizmet sözleşmesidir. Her şeyden önce çalışan birey yaptığı işe uygun ücreti, bir diğer ifadeyle iş gücünün gerçek değerini almalıdır. İş gücünün gerçek değeri ise emeğinin karşılığı olan gerçek ücrettir. Bu ücret her iş için verimliliği esasına göre tespit edilen ücrettir. Çubuk 1983-80. İkinci olarak ödenecek ücret çalışan ferdin kendisinin ve ailesinin normal geçimini temin edebilecek bir seviyede olmalıdır. Diğer yandan normal geçim şartlarına uygun bir hayat seviyesi sağlayacak bir ücret aynı zamanda adaletli bir ücrettir. İşte günümüzde devletin başlıca ekonomik ve sosyal ödevlerinden biri çalışanların bu ücreti elde edebilmeleri için gerekli tedbirleri almaktır. İnsan emeğinin sadece ekonomik açıdan değerlendirildiği, emeğin de bir mal olarak görüldüğü ve ücretin sosyal fonksiyonunun söz konusu olmadığı zamanlarda ücret hakkı da sadece bir borç ilişkisi anlamında hizmet akdinden doğan bir alacak hakkı olarak tanımlanıyordu. İşçi ve işveren arasındaki iş sözleşmesi ile kararlaştırılan ücret de şüphesiz emeğin değeri ve karşılığı olmakla birlikte piyasa arz ve talep kanununa göre uygulanan bir fiyat olarak bir mala ödenen bedel gibiydi. Çubuk 1983-69. Günümüzde ise emeği herhangi bir mal gibi ele alıp ücretin emeğin arz ve talebine göre ulaşacağını beklemek hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeler için gerçekçi olmayan bir yaklaşımdır. Bu nedenle ücret günümüzde sadece çalışma karşılığı alınan bir para, emeğin fiyatı olmaktan uzaklaşmış, sadece ekonomik değil, aynı zamanda sosyal bir olgu olarak da değerlendirilmeye başlanmıştır. Bugünkü sosyal devlet düzenimizde ücret hakkı sadece ekonomik açıdan emeğin karşılığı olan gerçek ve efektif bir ücret değil, muhtevası bakımından çok daha geniş kanuni hak ve menfaatleri de kapsamaktadır. Bir diğer ifadeyle günümüzde ücret hem daha geniş bir ihtiyaç anlayışı içerisinde değerlendirilmekte hem de emeği karşılığı ücret geliriyle geçinenlerin sağlığı, eğitimi, beslenme ve barınmasını da dikkate almaktadır. Bu nedenle günümüzde ücrete ilişkin kabul edilen genel anlayış sosyal ücret anlayışı olarak değerlendirilmektedir. Tokol ve Alper 2011-151. Bu kapsam içerisinde sosyal koruma amacıyla işçiye tanınan kanuni haklarla bir emek ve çalışma karşılığı olmaksızın da ücret ödenebilmesi söz konusu olmaktadır. Ücretin sosyal boyutu sosyal ücret olarak tanımlanan bu durumda ücretlendirme yapılırken yalnızca iş göz önünde bulundurulmaz. Hem hizmetin gereklerini hem de çalışana uygun ve gerekli toplumsal yaşam düzeyine sağlama amacı gözetilir. Ücret geliri de teknik ve ekonomik bir rasyonellikten uzaklaşarak insancıl değerlere dayalı bir anlam kazanmaktadır. Bu anlayışla ücretin insan onuruna yaraşır bir yaşam düzeyi sağlayabilecek düzeyde olması öngörülür. Çalışma koşulları ve çalışma koşullarına ilişkin düzenlemeler. Çalışma faaliyetinin başlangıcı ile birlikte çalışma koşullarının düzenlenmesi meselesi de önem kazanmıştır. Özellikle sanayi devriminin ilk yıllarında giderek kötüleşen çalışma koşullarına karşı geliştirilen sosyal politika tedbirleri bir dizi koruyucu düzenlemenin yolunu açmıştır. Sosyal politika literatüründe bir kavram olarak çalışma koşulları genellikle işçilerin iş münasebetlerinden doğan haklarının ve mükellefiyetlerinin tümü ve en geniş anlamda işçinin hukuki, ekonomik ve sosyal statüsü olarak tanımlanmaktadır. İzveren 1970-12. Çalışma koşulları esas itibariyle iş kanunlarıyla düzenlenmektedir. İş kanunu, emek talebi işverenler açısından çalışma koşullarının sınırlarını çizerek bazı yükümlülükler doğururken, emek arzı işçiler açısından da bazı haklar getirmektedir. Bütün bu hak ve yükümlülükler çalışma koşullarıyla ilgili bulunmakta, bir diğer ifadeyle çalışma koşulları bütün bu hak ve yükümlülüklerin birleşiminden oluşmaktadır. Çalışma koşullarında yaşanan değişimler. 18. yüzyılın sonlarında gerçekleşen sanayi devriminin ekonomik ve teknolojik düzende köklü değişiklikleri beraberinde getirmesi, çalışma koşullarını da doğrudan etkilemiştir. Sanayi devriminin sebep olduğu çalışma yaşamının atölyelerden, küçük sanayi ve zanaattan fabrikalara, büyük sanayi yaşamına geçiş süreciyle başlayan ve bunun sonucunda yeni çalışma düzeninin aktörleri olan işçilerin büyük fabrikalarda ve kentlerde toplanmasıyla devam eden dönüşüm süreci, çalışma sürelerinin artması, düşük ücretler, kadın ve çocuk işçilerin fabrika yaşamına girmesi gibi çalışma koşullarında önemli değişimlerin başlamasına yol açmıştır. Sosyal politika tedbirlerinin henüz hayata geçirilmediği, örgütlenmenin başlamadığı bu dönemde işçi sınıfı sermaye karşısında zayıf kalmakta ve kendisine işveren tarafından saptanan ücreti kabul etmek zorundaydı. Özellikle sanayi devrimi sürecinin ilk yıllarında aşırı rekabet olgusu ve bunun sonucu olarak aşırı karlar peşinde koşulması, üretimde kullanılan makinalara yatırılan sermayenin kısa sürede geri alınmasını gerektirmiştir. Talas 1995-67. Çünkü o dönemde hızla birbirini izleyen yeni teknolojik buluşların da etkisiyle makine çabuk değişmekte ve rekabet gücünü yitirmektedir. Bu gelişmeler emeğin aşırı derecede sömürülmesine yol açmış, ücretler düşmüş ve sefalet ücretleri niteliğini kazanmış, bunun sonucunda da çalışan yoksullar ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu durum Batı Avrupa'da, özellikle İngiltere, Almanya, İsviçre ve Fransa'da bütün olumsuz sonuçlarını göstermiş ve işçi sınıfı içinde çok büyük bir yoksulluk başlamıştır. Sanayi devriminin çalışma koşullarıyla ilgili olarak ortaya çıkardığı sorunlardan biri de çalışma sürelerinin çok uzun olmasıdır. Makinenin 18. yüzyılın sonunda başlayıp üretim biçimlerini ve tekniklerini değiştirerek geliştirdiği kitle yapımına geçerek işçinin yerini alması ve yine makinenin işsiz bıraktığı iş gücüne çalışma alanları açmak için zorunlu önlemlerin alınmamış olması, işsizlik sigortalarının oluşumlarının henüz çok uzaklarda bulunması ve devletin ekonomik yaşama her türlü müdahaleden kaçınması, bütün ekonomi, toplumsal ve ruhsal sonuçlarıyla büyük bir işsizlik yaratmıştır. İşsiz kalan, fakat geçinmeleri için kesinlikle çalışmak zorunda olan ve sonunda da birbiriyle rekabet içine düşen işçiler, kendilerine önerilen her türlü çalışma koşullarını kabul etmek durumunda kalmışlardır. Bu koşullardan biri de çoğu kez günde 15-18 saate kadar çıkan çalışma süreleridir. Talas 1995-68. O döneme hakim olan iktisadi liberalizm anlayışı da işçi sınıfının içinde bulunduğu sefaleti daha da pekiştirmiştir. Bu anlayışa göre bireyin ekonomik faaliyetlerini özgürce yapmasına izin verilmesi, bu özgürlüğü güvence altına alacak genel kuralların konulması dışında ona müdahale edilmemesi sağlanmıştır. Koray 2027. Böylece iktisadi hayatta bir uyum sağlanabilecek ve toplumun çıkarları da gerçekleştirilebilecekti. Bunu sağlamak için çalışma koşullarının devlet baskısından uzak ve işçi ile işveren taraflarının serbest iradesine dayanan bireysel sözleşme sistemiyle düzenlenmesi öngörülmüştür. Bir diğer ifadeyle bu dönemde devlete biçilen rol, çalışma hayatının tamamen dışında kalmak ve müdahale etmemektir.